Ayrım 20.
33. Bölüm Yabancı Okul, Okulda Yabancı. Robert Kolej'de İngilizce öğrendiğim bir hazırlık yılıyla birlikte 4 yıl lise okudum ve çocukluğumun sona erdiğini, dünyanın benim çocukken sandığımdan daha karmaşık, yetişmesi zor ve sınırsızlığıyla insana acı veren bir yer olduğunu anladım. Bütün çocukluğumu anne baba, ağabey, ev, sokak, mahalleden oluşan ve benim için dünyanın merkezi olan bir yerde geçirmiştim. Liseye kadar olan eğitimin bu kişisel ve coğrafi alemi hayatımın merkezi yapmak kadar onun dünyanın geri kalanının ölçüsü olduğuna kendimi inandırmakla geçmişti. Şimdi lisede bu yerlerin ne dünyanın merkezi ne de, bu daha da acıydı, her şeyin ölçüsü olduğunu kavruyordum. Yerimin, bilgimin ve inançlarımın kırılganlığını ve dünyanın bitip tükenmezliğini, kolejin Amerikalı laik hocalarca kurulan kütüphanesinin alçak tavanlı ve hoş bir eskimiş kağıt kokusuyla kokan labirentlerinde kaybolmayı, saatlerce kitap karıştırmayı severdim. Bunu keşfetmek bana şimdiye kadar hiç hissetmediğim bir yalnızlık ve güçsüzlük duygusu veriyordu. Yalnızlık duygusunun bir kısmı ağabeyimin yokluğu yüzündendi. Onunla sürekli çekişip dursam da pek çok şeyi sınıflayıp, yargılayıp kafamın içinde bir köşeye yerleştirmekte benim için babamdan ve annemden daha güçlü bir anlama merkezi olan ağabeyim, ben 16 yaşımdayken Amerika'ya Yale Üniversitesi'ne okumaya gitti. Hayal gücümü ve aylaklığımı özgürleştirdiği, ikide bir yarışmaktan, aşağılanmaktan ve hırpalanmaktan beni kurtardığı için bu yalnızlıktan fazla şikayetçi olmadım. Ama gene de özellikle hüzne kapıldığım zor zamanlarda onun yoldaşlığını arardım. Zorluklar içimdeki bir merkezin dağılması yüzündenmiş gibi gelirdi bana. Ama kafamdaki, ruhumdaki bu merkezin tam ne olduğunu çıkaramıyordum. Bu yüzden derslere, çalışmaya ya da hayata kendimi bütünüyle veremiyordum sanki. Sınıfta eskiden alıştığım gibi hiçbir özel emek harcamadan en parlak öğrenci olamamak da bazen kalbimi kırardı. Ama hiçbir şey için yeterince üzülüp sevinemeyecekmişim gibiydim. Mutlu olduğuma karar verdiğim çocukluğumda hayat, kadife yumuşaklığında, masal havası da taşıyan, eğlenceli ve meraklı bir hikayeydi. 13-14 yaşımdan sonra ise bu tek hikaye dağılarak ve solarak çeşit çeşit parçalara ayrıldı. Bu parçaların her birine zaman zaman heyecanla inanır, tıpkı her yeni okul döneminin başında sınıf birincisi olmaya karar verip bunu sonra başaramamam gibi bir süreliğine bu hayat parçacıklarından birinin sonuna kadar gitmeye niyet eder ama bir şekilde dağılırdım. Dünya benden uzaklaşıyor gibi gelirdi bazen bana. Üstelik ona karşı tenimin, aklımın ve duyargalarımın en iştahla açıldığı sırada. Bütün bu akıl karışıklığı içerisinde bitip tükenmeyen cinsel düşler bana her zaman geri dönüp sığınılabilecek bir alemin var olduğunu hatırlatırdı. Cinselliği bir başkasıyla paylaşılan bir şey olarak değil, tek başına kurulan bir hayal olarak tanıyordum. Okuma yazmayı ilk öğrendiğim günlerde kafamın içinde sürekli konuşan harfleri seslendirme makinesi gibi, şimdi de her ipucundan bir cinsel hayal ve haz imkanı çıkartan yeni bir makine kafamın içinde bütün renkleriyle ve şaşırtıcı kararlılığıyla çalışmaya başlamıştı. Hiçbir kutsal tanımadan çevremdeki herkesi ve gazete dergilerinde gördüğüm her resmi hayalimdeki kesip yapıştırma işlemleriyle dayanılmaz cinsel hayaller şekline soktuğum zamanlarda tek başıma odama kapanırdım. Daha sonra geride bıraktığım ortaokul yıllarından kalma, biri aşırı şişman, biri de kekeme, iki sınıf arkadaşımla yaptığım bir konuşmanın hatıraları suçluluk duyguları içerisinde beni bulurdu. "Sen hiç yapıyor musun?" demişti kekeme olanı zorlana zorlana konuşarak. Evet, ortaokuldayken de yapıyordum ama utancımdan ne evet ne hayır anlamına gelen bir şeyler mırıldanmıştım. Sakın hiç yapma demişti. Böyle şeyleri benim gibi akıllı, uslu, çalışkan birine yakıştıramayan kekeme, kekeledikçe suratı daha da kızararak. 31 çekmek çok korkunç bir alışkanlık. Bir kere başladın mı hiç bırakamıyorsun. Bu noktada aşırı şişman olan arkadaşım da hatırladıkça bana daha da acıklı gelen o kederli bakışıyla bakmış, 31 dünyasından uzak durmamı fısıltıyla öğütlerken yüzünde hiç vazgeçemediği bir uyuşturucuya alışmış, bütün hayatı bu yüzden mahvolmuş ve bu korkunç sonucu da artık şişmanlık gibi tevekkülle kabullenmiş birinin ifadesi belirmişti. Aklımda o yılların hatıralarıyla birleşen aynı suçluluk ve yalnızlık duygusuyla yaptığım ve daha sonra teknik üniversitede mimarlık okurken devam ettiğim bir başka şey de okuldan kaçmaktı. Oysa bu faaliyete de çok eskiden, ta ilkokuldayken başlamıştım. İlk başlarda ilkokuldayken sıkıldığım için, kimsenin fark etmediği bir eksikliğimden utandığım için ya da o gün okulda aşı yapılacağını bildiğim için kaçardım. Okulun kendisiyle ilgisiz nedenlerle de okuldan kaçtım. Annemle babam kavga ettiği için ya da düpedüz tembellik ve sorumsuzluktan ya da uzun süren ve evde el bebek, gül bebek ihtimamla bakıldığım hastalıklardan sonra okula gitme alışkanlığımı kaybettiğim için. Ezberlenmesi gereken bir şiir, ortaokuldayken baş edilmesi zor bir kabadayının hırpalamaları ve lise ve üniversitedeyken hüzün, iç sıkıntısı ya da egzistansiyalist bunalım da okuldan kaçmak için bahaneydi. Bazen bir ev kedisi olduğum için de okuldan kaçardım. Ağabeyim okuldayken annemle yalnız kaldığım, odada kendi başıma dilediğim şeyleri daha iyi yaptığım, zaten ağabeyim kadar iyi bir öğrenci olamayacağımı da çoktan anladığım için kaçardım. Ama asıl neden daha arkalarda hüzünle ilgili bir yerdeydi. Babamın dedemden kalan bütün paraları bitirmesinden, bir iş bulduğu Cenevre'ye annemle gitmesinden sonraki kış, bize bakan babaannemin gücü bana yetmediği için okuldan kaçmaya başladım. Her sabah ağabeyimle beni okula götüren kapıcı İsmail Efendi, zili çalınca ağabeyim elinde çanta kapıdan çıkar, 8 yaşımdaki ben ise bir bahane mırıldanarak evin içinde dolanmaya başlardım. Çantamı yapmayı bitirememiştim. Son anda unuttuğum bir şey aklıma gelmişti. Babaanne bana 1 lira verir miydi? Karnım ağrıyordu, ayakkabım ıslaktı, gömleğimi değiştirmem gerekiyordu. Benim kötü niyetimi sezen ve sınıfa geç girmekten hiç hoşlanmayan ağabeyim, "Biz gidelim İsmail," derdi. "Sen sonra gelir Orhan'ı alır götürürsün." Kapıcının bizi götürüp getirdiği okul, Işık Lisesi, 4 dakika uzaklıktaydı. İsmail Efendi, ağabeyimi okula bıraktıktan sonra beni götürmek için geri geldiğinde okulda ders artık başlamak üzere olurdu. Bir süre daha oyalanır, eksik ya da hazır olmayan bir şeyden başkalarını suçluyormuş gibi yapar ya da kapıcı kapıda beklerken karnımın ağrısından zilin çaldığını duymamış gibi davranırdım. Bütün bu yalan dolan ve numaralar beni gerdiği ve bir de her sabah nefretle içtiğim ve köpüklü kaynar sıcaklığını ve pis kokusunu genzimde tiksintiyle hissettiğim süt yüzünden karnım gerçekten biraz ağrıyor olurdu. Bir süre sonra babaannemin yufka yürekliliği tutardı. "Peki İsmail, artık geç oldu. Zil çoktan çalmıştır. Bugün de gitmesin bari," der. Kaşlarını çatarak bana dönerdi. "Bak, yarın gideceksin ama, anlaşıldı mı? Yoksa polis çağırırım. Annenle babana da mektupta yazarım." Yıllar sonra lisedeyken kaçaklığımı kimse bilmediği için okulu kırmak daha zevkli bir şey oldu. Suçluluk duygusu şehrin sokaklarında attığım her adımı hem bedeli ödendiği için daha kıymetli kılar, hem de aklımda okulu kırmaktan başka bir amaç olmadığı için sokaklardaki gezintim sırasında gerçek bir amaçsızın, bir aylığın, bir serserinin görebileceği şeylere takılırdım. şu kadının geniş kenarlı şapkası, her gün önünden geçtiğim halde fark etmediğim bu dilencinin yanık yüzü, dükkanlarında gazete okuyan berberler ve çırakları, karşıdaki apartmanın yan duvarındaki konserve reklamındaki kız, ancak liseden kaçıp bu saatte buraya gelirsen nasıl tamir edildiğini görebileceğin Taksim Meydanı'ndaki kumbara şeklindeki saatin içi, hamburgerci dükkanlarının boşluğu, Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki anahtarcılar, eskiciler, koltuk tamircileri, bakkallar, yüksek kaldırım yokuşundaki pulcular, müzik malzemesi, eski kitap, el damgası ya da daktilo satan dükkanlar, her şey başka zamanlarda, mesela çocukluğumda annemle gezerken ya da arkadaşlarımla oralardan geçerken hissetmediğim kadar hakiki, güzel ve dokunmak isteyeceğim kadar ilginç olurdu. Sokaklarda gördüğüm satıcılardan simit, midye tava, pilav, kestane, cızbız köfte, balık ekmek, un kurabiyesi, ayran, şerbet, canım ne istiyorsa alırdım. Bir köşede durup elimde bir şişe gazoz, sokakta futbol oynayan çocukları, onlar da benim gibi okuldan mı kaçmışlardı yoksa hiç mi gitmiyorlardı? Seyrettiğim ya da hiç bilmediğim bir yokuştan aşağı yürüdüğüm aşırı mutluluk anlarım da olurdu. Gözüm saatimde, aklım o sırada okulda yapılan şeylerde, suçluluk duygularıyla hüzne boğulduğum zamanlarda. Lise yıllarımda derslerden kaçarak bebeği Ortaköy'ün arka sokaklarını, Rumeli Hisar tepelerini, çoğu o zamanlar hala işleyen Rumeli Hisarı, Emirgan, İstinye vapur iskelelerini ve çevrelerindeki balıkçı kahvelerini, sandal çekme yerlerini, oralardan binilen vapurlarla gidilebilecek yerleri, boğaz vapurlarına binmenin zevklerini, boğaz köylerini, pencerede uyuklayan yaşlı teyzeleri, mutlu kedileri ve sabah kapıları kilitlenmeyen eski Rum evlerinin hala görüldüğü arka sokakları keşfettim. Bu suçlarımdan sonra beni doğru yola sokacak pek çok karar alırdım. Daha iyi bir öğrenci olacak, daha çok resim yapacak, Amerika'ya gidip resim okuyacak, her biri aşırı iyi niyetten birer karikatüre dönüşmüş Amerikalı hocalarla bezginlik ve kötü niyetten can sıkmaktan başka bir şey yapamayan Türk hocaların canını sıkacak şeyleri de yapmayacak, derslerden de atılmayacaktım. Kısa bir sürede suçluluk duygularının da yardımıyla hırslı bir idealist olmuştum. Bu idealizmle yalan söyleyen, tembellik ya da iki yüzlülük eden, numara yapan yetişkinleri, hocaları, büyükleri hiç duraksamadan mahkum ediverirdim. O yıllarda benim için yetişkinlerin en sık işledikleri ve en affedilmez günah, yeterince dürüst, hakiki, özgün ya da samimi olmamaktı. Birbirlerinin hatırını sormalarından, biz öğrencileri tehdit etmeye, çarşı pazar alışverişinden siyasal nutuklara kadar hayatın her anında yetişkinlerin sürekli iki yüzlü davranmaları, bana hayat tecrübesi denilen ve bende eksik olduğu sürekli hatırlatılan şeyin, insanın belirli bir yaşa geldikten sonra bu iki yüzlülükleri, numaraları hiç zorlanmadan yapıvermesi, sonra da pişkinlikle hiçbir şey olmamış gibi davranabilmesi olduğunu düşündürürdü. Yanlış anlaşılmasın, ben de pek çok hile yapıyor, iki yüzlülük ediyor, herkes kadar yalan da söylüyordum. Ama bunları yaptıktan sonra çektiğim suçluluk duyguları, yakalanma korkuları ve ruhumdaki sarsıntılar öylesine şiddetli oluyordu ki, bir süre kendimi dengeli ya da normal hissedemiyor, bu da yaptığım iki yüzlülüğün ya da söylediğim yalanın bedelini yükseltiyordu. Yeni bir yalanı söylemekten ya da iki yüzlülük etmekten, vicdanın bunları kabul etmediği ya da bu ikisi aynı şey oldukları için değil, daha sonraki bu tuhaf sarsıntılar beni çok yorduğu için kaçınmaya çalışırdım. Gittikçe arttığını ve sıklaştığını fark ettiğim ruhumdaki bu sarsıntılar, yalnız yalan söyledikten ya da yetişkinler gibi iki yüzlülük ettikten sonra değil, hayatın içinde her an beni bulabilirdi. Bir arkadaşımla elle kolla şakalar yaparken, Beyoğlu'nda bir sinemanın bilet kuyruğunda tek başıma beklerken ya da yeni tanıştığım güzel bir kızın elini sıkarken, bir anda sanki içimden bir göz çıkar, biraz ötede havada asılı kalır ve dikkatli bir film kamerası gibi o sırada yapmakta olduğum her şeyi, elimi uzatmış kulübedeki kadına bilet için para veriyorumdur ya da güzel kızın elini sıktıktan sonra umutsuzca söylenecek bir şey arıyorumdur. Ve söylemekte olduğum sıradan iki yüzlü ve aptalca sözleri, Rusya'dan sevgilerle için ortalardan bir bilet lütfen. Siz de bu partilere ilk defa mı geliyorsunuz? Gibi dikkatle gözlemeye başlardı. Bir anda kendimi bir filmin hem yönetmeni hem de oyuncusu, hem hayatın içinde hem de içinde olduğum hayatın alaycı bir gözlemcisi durumunda bulurdum. Her şey normalmiş gibi davranmaya, ancak birkaç saniye devam edebildiğim bu anlardan sonra o utanç, korku, dehşet ve yabancı kalma telaşından oluşan bir ruhsal sarsıntı beni bütünüyle kavrardı. Sanki ruhum kendi içine doğru kapana kapana katlanarak küçülen bir kağıt gibi kendi kendine sarsıla sarsıla küçülürken bütün iç organlarım, her şeyim bu bunalım sırasında sallanmaya başlardı. Böyle durumlarda bana iyi gelecek tek ilacın bir odaya girip kapısını kilitleyip orada tek başıma kalmak olduğunu bilirdim. Odada tek başınayken ruhumun dayanamadığı, beni sarsan anı yeniden düşünür, o anı yeniden oynar, bazen beni utandıran sıradan sözlerimi kendi kendime tekrarlardım. Elime kağıt kalem alıp bir şeyler yazar, çizer, çiziştirirsem iyi gelir, kısa sürede normal halime dönebilir, insan arasına çıkabilirdim. Bazen de bayağı iki yüzlü ya da sahte bulunabilecek hiçbir şey yapmadığım halde birdenbire kendimi çok yapmacıklı bulduğum olurdu. Sokaklarda yürürken bir vitrinde yansıyan kendi görüntüme gözüm takıldığında ya da Beyoğlu'nda o yıllarda tek tek açılan yeni sandviççi hamburgerci büfelerinden birinde bir kenara oturmuş, cumartesi akşamı eğlencesi olarak sinemada film seyrettikten sonra ayran içip sosisli sandviç yerken bir anda karşımdaki aynada gördüğüm kendi görüntüm bana fazla gerçek, fazla ham ve fazla dayanılmaz gelirdi. O ana dayanamadığım için ölmek isterdim. Ama bir acı çekme iştahıyla elimdeki sandviçi yerken kendimi seyretmeye devam ederdim. Bir süre sonra kendimi Goya'nın resmindeki oğlunu yiyen deve benzetirdim. Aynadaki görüntü bana suçlarımı, günahlarımı, berbat bir herif olduğumu hatırlatırdı. O yıllarda Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki randevu evlerinde, tanışma ve buluşma salonlarında aynı şekilde çerçeveletilip asılmış kocaman aynalar olduğu için değil yalnızca, tepemdeki çıplak ampul, kirli duvar, oturduğum tezgah, büfenin iç rengi, her şey fazla bakımsız, sıradan ve çirkin olduğu için de böyle hissederdim. Sanki önümde mutluluk, sevinç ve zaferlerle geçecek bir hayat değil, üzerinde fazla durulmadan geçiştirilmesi gereken sıkıcı ve uzun bir zaman parçası vardı ve ayrıntılara ve anlara hiçbir özel dikkat göstermeden öldürülmesi gereken bu zamanı öldürüyormuş gibi hissederdim kendimi. Az önce seyrettiğim Hollywood filmindeki gibi güzel ve anlamlı asıl hayatları Amerika'nın ya da Avrupa'nın mutlu insanları yaşayabilirdi. Dünyanın büyük çoğunluğunu oluşturan ve benim de dahil olduğum geri kalan kalabalığı ise kırık dökük, özelliksiz, iyi boyanmamış, eskimiş, yıpranmış ve ucuz yerlerde kimsenin öyle fazla dikkat etmeyeceği ikincil, önemsiz ve özensiz hayatlar bekliyordu ve ben böyle bir hayata hazırlandığım fikrine yavaş yavaş alışıyordum. Batı tarzı bir hayat İstanbul'da ancak zenginler çevresinde yaşanabileceği ve bu çevrelerde bana dayanılmayacak kadar yapmacıklı ve ruhsuz geldiği için yavaş yavaş şehrin arka sokaklarını ve hüzünlü görüntülerini daha çok seviyor, tek başıma geçirdiğim cuma ve cumartesi akşamları buralarda ve sinemalarda kendi kendime oyalanıyordum. Kimseyle paylaşmadan kitaplar okuyup, resim yapıp, şehrin arka yüzünü keşfetmeye çalıştığım bu hayata hiç karıştırmadığım bazı berbat arkadaşlar da edinmiştim. Babaları fabrikatör, tekstilci ve madenci olan bir arkadaş grubuna girmiştim. Robert Kolej'e babalarının Mercedes'ini kullanarak gelen akşam okuldan dönüşte Şişli'nin bebeğin caddelerinde gördükleri güzel kızların yanında arabalarını yavaşlatarak onları arabaya davet eden ve kepçe denilen bu davete kızlar uyar da arabaya binerlerse onlarla cinsel bir şeyler yaşama hayalleri kuran bu arkadaşlarım benden yaşça büyük ama kafasızdılar. Hafta sonları da Maçka, Nişantaşı, Taksim, Harbiye civarında arabalarıyla sürekli fır dolanarak gene kepçeye çıkarlar, kendileri gibi yabancı liselere giden, her kış 10 gün Uludağ'a kayak yapmaya çıkan, yazları Suadiye ve Erenköy'de tatil yapan kızlarla tanışmak isterlerdi. Benim de bazen katıldığım bu kepçe avları sırasında bazı kızlar bizlerin kendileri gibi zararsız çocuklar olduğumuzu bir bakışta nasıl hemen anlar da arabaya hiç korkmadan binerlerdi şaşardım. Bir keresinde benim de yolculuk ettiğim arabaya iki kız binmiş, yoldan geçen lüks arabalara binmek çok sıradan bir şeymiş gibi onlarla gelişigüzel bir sohbete dalmış, sonra hep birlikte bir kulübe gidip limonata ve kola içip dağılmıştık. Benim gibi Nişantaşı'nda oturan, sık sık buluşup poker oynadığım bu arkadaşlarımdan başka, arada bir satranç veya pimpon oynamak ya da resimden ve sanattan söz etmek için buluştuğum arkadaşlarım da vardı. Ve onları da ötekilere yaptığım gibi birbirleriyle tanıştırıp görüştürmezdim hiç. Bu arkadaşlarımın her birinin yanında ayrı bir kişilik, ayrı bir mizah, ayrı bir ses ve ayrı bir ahlak edinirdim. Bu kalemuna benzer, çevreden çevreye değişen bu halim, planlı, sinsice ve sinikçe yaptığım bir şey değildi. Çoğu zaman bu kimlikleri bu arkadaşlarımla sohbet ilerledikçe, konuştuğumuz konularla heyecanlara kapıldıkça kendiliğinden edinirdim. Kolaylıkla iyiyle iyi, kötüyle kötü, tuhafla tuhaf olmama yol açan bu rahatlığımın beni pek çok arkadaşımın başına geldiğinin tersine 20 yaşından sonra sinik ve aşırı alaycı olmaktan koruduğunu düşünüyorum. İlgilendiğim her konuya kalbimin bir yanıyla inanıp içtenlikle kapılır giderdim. Ama kimi zaman hiç durmadan saatlerce gülmeme engel değildi bu. Bazen şaka yaparak, alay ederek, kıkırdayıp gülerek saatler geçirirdim. Çoğu zaman Robert Kolej'de sıkıcı derslerde kafamda da bir vida gevşediği zaman olurdu bu. Bir süre sonra bütün sınıfa duyuracak şekilde fısıldayarak yaptığım şakalarla, sululuklarla öğretmenden daha dikkatle dinlenen bir hikaye anlatıcısı olduğumu görmek beni coşturur, mizah oklarımı sıkıcı Türk hocalara da yöneltirdim. Bazıları bir Amerikan okulunda hocalık etmenin huzursuzluğuyla öğrenciler arasında kendisini Amerikalılara ihbar eden casuslar olduğunu ima eden, bazıları Türk milliyetçisi sıkı nutuklar atan Türk hocaların Amerikalılara kıyasla daha heyecansız, yorgun, yaşlı ve bezgin olduklarını, bizleri de, kendilerini de, hayatı da artık fazla sevmediklerini hissederdik. İyi niyetle arkadaş olmaya çalışan Amerikalı hocaların aksine içlerinden ilk gelen şey ezberletmek ve cezalandırmak olduğu için çoğumuz bu bürokrat ruhlu hocalardan nefret ederdik. Türk hocalara kıyasla çoğu genç olan Amerikalı hocalar olduklarından da daha saf ve iyi niyetli sandıkları Türk öğrencilere Batı medeniyetinin harikalarını öğretmek için aşırı iyi niyet ve saflıkla öyle bir çırpınırlardı ki onların neredeyse dini boyutlara varan eğitim gayret keşliği bütün sınıfı zaman zaman acımayla gülümseme arasında kararsız bırakırdı. Bazıları uzak ve yoksul ülkelerdeki cahil üçüncü dünyalı çocukları eğitmek için Türkiye'ye gönüllü gelmiş, çoğu 1940'larda doğmuş, solcu olan bu Amerikalı hocalar bize Brecht okutur, Shakespeare'in sol yorumunu yapar, edebi metin okurken de bütün kötülüklerin kaynağının iyi insanları yoldan çıkaran kötü toplumlarda yattığını göstermeye çalışırlardı. Edebi metin yorumlarken toplumun kendisine boyun eğmeyen iyi insanları dışarı ittiğini göstermek için sık sık "You are push" diyen bir hocaya sınıftan bazı alaycılar "Yes sir, you are push" diye ikide bir cevap yetiştirirken yalnızca son kelimenin Türkçedeki bir hakaretle okunuşunun aynı olduğunu bilmeyen Amerikalı öğretmeni fark etmediği ve bütün sınıfı gizlice gülümseten bir küfür etmiş olmazlar. Aynı zamanda sınıfta pek çok öğrencinin de Amerikalı hocalara gizli gizli duyduğu bir öfkeyi de ortaya çıkarmış olurlardı. Dönemin hem milliyetçi hem solcu havasına uygun bu utangaç Amerikan düşmanlığı okuldaki Anadolu kökenli burslu parlak öğrencilerin kafasını daha çok meşgul ederdi. Zor sınavları geçerek bu ayrıcalıklı Amerikan lisesinde okumaya hak kazanmış, çoğu gerçekten zeki ve çalışkan taşra kökenli yoksul öğrenciler bir yandan Amerikan kültürü, özgürlük düşüncesi ve daha önemlisi üniversiteyi okumak için Amerika'ya gitmek ve orada kalmak gibi hayallerle büyülenirken diğer yandan Vietnam Savaşı'nın da etkisiyle Amerikalılara karşı zaman zaman denetleyemedikleri bir öfke duyarlardı. İstanbullu zengin ya da orta sınıf ailelerinin ya da benim zengin çocuğu arkadaşlarımın ise böyle dertleri yoktu pek. Onlar Robert Kolej'de okumayı, ileride sahibi ya da yöneticisi olacakları büyük şirketlerde çalışmaya başlamanın ya da bir büyük yabancı şirketin Türkiye temsilciliğini açmanın ilk adımı olarak görürlerdi yalnızca. Ben ise ileride ne olacağımı tam bilmiyordum ama soranlara İstanbul'dan ayrılmayacağımı ve mimarlık okuyacağımı söyleyiveriyordum. Mimar olmam konusunda yalnız ben değil, bütün aile zaten çoktan oy birliğiyle karar vermişti. Dedem, babam ve amcam gibi makul bir insan olduğuma göre ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okumalıydım. Ama madem resim yapmaya bu kadar eğilimim vardı, aynı yerde mimarlık okumak bana yakışırdı. Kimin ilk düşünüp söylediğini bile hatırlamadığım bu basit mantığı ben de lisede okurken çoktan benimsemiş, içselleştirmiştim. İstanbul'dan ayrılmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Şehre çok bayıldığım, onu bilinçle ya da tutkuyla sevdiğim için filan değil, içgüdüsel olarak alışkanlıklarımı, yaşadığım yerleri zor terk edebilen, mekan, çevre, ev, mahalle değiştirmekte son derece tembel davranan biri olduğum için. Daha o zamandan her gün aynı kıyafetleri giyip, aynı şeyleri yiyip, vahşi hayaller kurarak yüzlerce yıl hiç sıkılmadan yaşayabilecek biri olduğumu keşfetmeye başlamıştım. Hayatta ne olacağım, hayatın anlamının ne olduğu ve ne olması gerektiği gibi temel konuları o yıllarda pazar sabahları ikimiz birlikte yaptığımız araba gezintilerinde babamla konuşurduk. Babam müdür olduğu Aygaz'ın Büyükçekmece yakınlarında Ambarlı'da yaptırdığı bazı depo ve dolum istasyonu inşaatlarını denetlemek ya da Boğaz'a gezmeye gitmek, bir şey satın almak ya da babaanneme uğramak gibi bahanelerle her pazar sabahı beni arabaya bindirir, radyoyu açar ve gaza basardı. 1960'ların sonunda, 70'lerin başlarında pazar sabahları boş olan İstanbul caddelerinde, sokaklarında, daha önce hiç gitmediğimiz mahallelerde radyoda çalan hafif batı müziği parçalarını dinleyerek Beatles'lar, Sylvie Vartan, Tom Jones gibi şeyler, ilerlerken babam bana hayatta insanın içinden geldiği gibi davranmasının en iyi şey olduğunu, paranın bir amaç değil, mutlu olmak için gerekli ise kullanılması gereken bir araç olduğunu ya da bir zamanlar bizi terk ederek gittiği Paris'te otel odalarında nasıl şiirler yazdığını, Valeri'nin şiirlerini nasıl Türkçe'ye çevirdiğini ve yıllar sonra bir Amerika yolculuğunda şiirler ve çevirilerle dolu bavulunu nasıl hırsızlara kaptırdığını neşeyle anlatırdı. Müziğin iniş çıkışlarına, şehrin sokaklarının ard arda dizilişine ya da hikayelerin akışına uygun olarak konudan konuya sıçrayarak bana anlattığı her şeyi, 1950'lerde Jean-Paul Sartre'ı Paris kaldırımlarında nasıl sık sık gördüğünü ya da Nişantaşı'ndaki pamuk apartmanının nasıl yapıldığını veya ilk iflaslarından birinin hikayesini bir daha hiç unutamayacağımı bilirdim. Babamın bazen manzaranın güzelliğini, bazen kaldırımlardaki güzel kadınlara dikkatimi çekerek anlattığı bu hikayeleri ve altını fazla çizmeden ve bana rahatça veriverdiği hayat hakkındaki bilgece öğütleri dinlerken, kurşuni renkli o kış sabahlarında arabanın ön camından akmakta olan İstanbul görüntülerini seyrederdim. Galata Köprüsü'nden geçen araçları, hala yıkılmamış ahşap evlerle çevrili kenar mahalleleri, dar sokakları, futbol maçına giden kalabalıkları ya da kömürle yüklü sandalları çeken ince bacalı bir romorkörün boğazda ilerleyişini seyrederken babamın bana hayat hakkında verdiği bilgece öğütleri, mesela insanın kendi içgüdülerini, kafasına takılanları ve takıntılarını dikkatle izlemesi gerektiğini ya da hayatın aslında çok çabuk geçtiği ve insanın ne yapmak istediğini bilmesinin iyi bir şey olduğunu ya da aslında insanın ancak yazmak, çizmek ve resim yapmakla hayatta bir derinlik elde edebileceğini ima eden sözlerini dikkatle dinler ve görüntülerle sözlerin kafamda birleştiğini hissederdim. Bir süre sonra dinlediğim müzik, arabanın penceresinden akan İstanbul görüntüleri, babamın "buraya da sapalım mı?" diye gülümseyerek arabayı soktuğu parke kaplı kimi dar sokakların ve kaldırımların havası, hepsi kafamda birleşir ve bana hayatta sorduğumuz temel sorulara hiçbir zaman bir cevap bulamayacağımızı ama onları sormamızın iyi olduğunu, hayatın amacının ve mutluluğunun da bizim tam fark edemediğimiz ya da fark etmek istemediğimiz yerlerde olduğunu ama bütün bu dertler kadar önemli olan bir başka şeyin de bu dertleri kafamıza takarken ya da hayatta haz ya da derinlik peşinde koşarken arabanın, evin, geminin pencerelerinden gördüğümüz görüntüler olduğunu, çünkü zamanla hayatın tıpkı müzik, resim ya da hikayeler gibi iniş çıkışlarla biteceğini ama gözlerimizin önünden akan şehir görüntülerinin yıllar sonra bile rüyalardan çıkma hatıralar gibi bizimle kalacağını hissettirirdi.